Ayrım 7.
Birkaç gün sonra Mirsada'dan oldukça ilginç bir haber daha geldi. "Burada yeni bir senaryo yazılmakta. Bir bomba habere hazırlıklı olun," diyordu. Nitekim bu telefonun hemen arkasından televizyonlarını açanlar Sırbistan temsilcisi Jovic'in Yugoslav Cumhurbaşkanı ile aynı görüşleri paylaşmadığı için istifasını verdiğini öğreneceklerdi. Jovic'in yarattığı boşluktan ordunun yararlanması bekleniyordu ama beklenen olmadı. Ordu federal cumhuriyetlerden gerekli oyları toplayamadığı için Slovenya'ya ve Hırvatistan'a müdahale etmedi. Bir gün sonra Milosevic, Yugoslavya'nın sonunun geldiğini ve bundan böyle Sırbistan'ın federal cumhuriyetlerden biri sayılamayacağını öne sürdü ve bağımsızlığını ilan etti. Artık Sırbistan kendi ordusunu kendi kuracak ve kimseden olay beklemeden kendi kararlarını alabilecekti. Aynı gün Kinin'deki ayrılıkçı Sırplar da Hırvatistan'dan ayrılışlarını ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. Milosevic, Tuđman'ın Kinin Sırplarını bastırmak için üstlerine güvenlik güçlerini yollamasını boşuna bekledi. Tuđman bu oyuna gelmediği için. Milosevic nihayet maskesini düşürmüştü. Ordunun bir iç savaşta Sırpların yanında çarpışması gerektiğini söylüyordu açık açık. Oysa ordu o güne kadar anayasaya aykırı hiçbir eylemde bulunmamıştı. Hiç kimse ne olacağını bilemiyordu. Yugoslavya bir kaosun ortasındaydı. Kimse Milosevic'ten nasıl kurtulacağını bilmiyor ama herkes ondan nefret ediyordu. Öğrenciler onun sünepe bir komünist çıraktan bir milli kahramana dönüşmesine katkıda bulunmuş olan aydınlar, milliyetçiler, herkes... Aşırı milliyetçiler bile Milosevic'in onları sadece kendi çıkarları için kullanmakta olduğunu anlamışlardı sonunda. Ama artık Milosevic'den kurtulmak için çok geç kalınmıştı. Atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Yine de öğrenciler son bir gayretle Yugoslavya'nın tek kurtuluş çaresinin demokratikleşmede yattığını anlatmak istediler. Ve Milosevic'e istifa etmesi için yalvardılar. Milosevic istifa etmedi ama hızla kaybolan itibarını toparlayabilmek için Tuđman'la gizli bir pazarlığa oturdu. Bu pazarlık için seçtiği yer bir zamanlar Tito'nun da en gizli görüşmelerini yaptığı, Yugoslavya'nın temellerini attığı ve çok sevdiği av köşküydü. İşte bu köşkte Milosevic ve Tuđman Yugoslavya'yı nasıl birleştireceklerinin değil, nasıl parçalayıp bölüşeceklerinin planlarını yaptılar. Birbirlerine rüşvet olarak Bosna'nın bazı bölgelerini ikram ediyorlardı. Birkaç ay sonra çıkacak olan vahşi savaşta birbirlerini acımasızca yerlerken bile onları birleştiren ortak umudu hiç kaybetmeyeceklerdi. Bosna'dan bir büyük lokma koparma umudunu, Bosna'dan, Hırvatlarla Sırpların birbirine karşı besledikleri husumetten payına hep kan ve gözyaşı düşmüş olan Bosna'dan. Toprağında 6. asırdan beri barınan Boşnakların, Katoliklerin gözünde Hırvat, Ortodoksların gözünde Sırp sayıldığından, diğerleri gibi sığınacak kapısı olmadığından, hep iki ara bir derede kalan, bir gün kendi bağımsızlığını ilan etmeye kalktığında kaderi, Sırp magandalarının oluşturduğu çetelerin elinde şekillenecek olan Bosna'dan. İki liderin arasındaki Bosna'nın paylaşılmasına dayanan barış havası uzun sürmedi. Mayıs ayında rotasyon sistemine göre federal cumhurbaşkanlığına otomatik olarak bir Hırvat'ın Stip Mesić'in gelmesi gerekiyordu. Sırbistan alışılmış hırçınlığı içinde bu doğal sıraya itiraz etti. Hırvatistan bu fırsatı değerlendirerek 19 Mayıs'ta bağımsızlığı için referanduma gitti ve sandıktan %92 oranında evet oyu çıktı. 25 Haziran'da Hırvatistan ve Slovenya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ertesi gün federal ordunun bir taburu tanklarla desteklenerek Slovenya'ya girdi. Tüm Avrupa devletleri Katolik Slovenya'nın arkasındaydı. Silahlar patlamadı, kan dökülmedi. Milosevic haddini biliyordu. Orduyu Slovenya'dan geri çekti. "Gördün mü kızım?" dedi Raziye Hanım Nimeta'ya. "Karı koca boşuna telaşlandınız. Slovenya bağımsızlığını ilan etti diye savaş filan çıkmadı. Siz harbi bilmeyen kuşak kolay mı zannediyorsunuz savaşı? Allah düşmanımın bile başına vermesin. Aklı başında hiç kimse yanaşmaz savaşa. Biz yaşadık da biliriz. Sadece ölüm acısı, açlık, sefalet için değil korkum. Savaş insanda insanlık bırakmaz. Üstelik Yugoslavya'da herkes kardeş, herkes akraba. En azından 70 yıldır sakıncasızca birbirleriyle evlenip duruyor insanlar. Komşular, akrabalar birbirleri mi vuracak yani? Boşuna telaşlandınız. Temmuz, Aralık 1991. Nimeta elindeki raporları bir kere daha okumuştu. Bu kez radyonun sesini kısmış, Bozo'nun yemeğini vermiş ve bulaşıkları da yıkamış olarak. Tüm dikkatini verdiği halde kafasını bir türlü toplayamıyordu. Hırvatistan iyice karışmıştı. Nimeta'nın gözleri deminden beri bakıp durduğu yazılardaydı ama aklı başka yerdeydi. Bir savaş çıkarsa Stefan orduya alınabilir miydi? Savaşa katılmak, yaralanmak ve ölmek demekti. Ne zamandır haber almıyordu ondan. Hayatında mutlaka bir kadın vardı. Belki de evlenmişti. O kadar çocuk seven biri, çocuğu olsun isteyen biri. Ama evlenecek olsa haber vermez miydi? Vermezdi elbette. Kendini yarı yolda bırakmış bir eski sevgiliye niye hesap verme gereği duysundu ki? Her ne yaparsa yapsın ama sakın savaşa katılıp ölmesin diye düşündü. Burhan karısındaki huzursuzluğu fark etmişti. Tam yarım saattir hışırdatıp duruyorsun kağıtları Nimo. Bir şey mi var? Okuduklarımı özetlemem lazım ama ben bir sürü kafamı toplayamıyorum. Neden? Bilmem. Fiko'nun futbol takımına girmesine çok bozuldum. Belki ondandır. Notları bu kadar iyi olan bir öğrenci, dünya kadar seçenek varken seçe seçe futbolu mu seçmeliydi hobi olarak? Bugünün gençlerinin değer yargılarını anlamaya kalkışma. Çünkü beceremezsin. Boşver, ne isterse yapsın. Sence bu kadar basit mi? Evet. Zorla kimseye bir şey yaptıramazsın. Sen keman çalsın istiyorsun. O futbol oynamak istiyor. Hanımın piyanosuyla yetin ve oğlunu rahat bırak Nimo. Her şeyi ne kadar kolay hallediyorsun Burhan. Ver şu notlarını da bir de ben bakayım demişti kocası konuyu değiştirmek için. Dosyayı elinden çekmiş, kısa bir süre incelemiş ve gözlüklerinin üstünden bakıp sakin sakin konuşmuştu. Sahiden aklın Fiko'nun futbol sahasında geziyor olmalı senin Nimeta. Burada anlaşılmayacak bir şey yok ki. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tuđman'la Savunma Bakanı Spegel'in bir türlü uzlaşamadıkları belli. Spegel, Hırvatistan'daki JNA mensuplarını tutuklamak, silahlarını el koymak ve askeri zafer kazanmak istiyor. Tuđman ise ülkesinin özgürlüğünü uluslararası platformda kazanmaktan yana. Silaha sarılırsa fırsatı kaçıracağını düşünüyor. Bu kadar basit. Peki sen ne diyorsun diye sormuştu Nimeta. Sırplar Slovenya fiyaskosundan sonra moral bulmak için rahat durmayacaklar karıcığım. Tuđman istese de istemese de savaşa bulaşmak zorunda kalacak. Belgrad yeni bir albide çıkarmak için kaşınmaya başlamıştır bile. Yani Hırvatistan'da savaş mı çıkacak Burhan? Kesinlikle. Bu yüzden ben bir ara kinine gidip mühendislere son kalan ödemelerini yapacağım ve büroyu tamamen kapatacağım Nimeta. Bunu çoktan yaptın zannediyordum. Atılması gereken birkaç imza kaldı devir için. Ofisin eşyalarını da keşke satmış olsaydım. Bu savaş arifesinde kim büro malzemelerini satın alır ki? Demişti Burhan. Sen savaşı başlattın bile. Bak Slovenya'da kimsenin burnu kanamadı. Bakarsın bir iki kurşun atıldıktan sonra Zagreb'le de anlaşıverirler. Sanmam diye yanıtlamıştı kocası. O sözde savaş Slovenya'nın kopuşunu kolaylaştırmak, Sırpların ayağını dolanan JNA'yı rezil etmek ve Federal Cumhuriyet'in işe yaramazlığını göstermek için düzenlenmiş bir Sırp-Sloven oyunuydu. Nimeta gün be gün gelişen siyasi olayların kendisine kıyasla oldukça dışında yaşayan kocasının ne kadar ileri görüşlü olabileceğini fark ettiğinde elinde olmadan tuhaf bir kıskançlık duymuştu. Burhan meslek olarak mühendisliği değil de politikayı veya medyayı seçmiş olsaydı kuşkusuz kendisi de dahil tanıdığı çok kişiden daha başarılı olur diye düşünmüştü. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Sırplar Hırvatistan sınırları içindeki kontrol noktalarını çoğaltmaya devam etmişlerdi. Belgrad'daki İçişleri Bakanı'nın örgütlenmesiyle Sırp Gönüllü Muhafızları adı altında toplanan Sırp gençleri sonradan arkan olarak tanınacak bir mafya üyesinin eski bir gizli savaş işkencecisinin eğitimine sunulmuştu. JNA güçleri ise sonunda tercihlerini yapmış, herhangi bir çatışma olduğu takdirde Sırpların tarafını tutmak için tetikte beklemişlerdi. Çatışma filan çıkmamıştı. Arka'nın kaptanları tarafından Hırvatistan'da bir gece içinde zorla evlerinden atılmış insanlar, mallarını mülklerini geride bırakarak yollara düşerlerken evleri, iş yerleri Sırplar tarafından yağma edilmiş, yıkılıp yakılmıştı. Latin harfleriyle yazılı sokak tabelalarını kıra döke yerlerinden söküp Kiril alfabesiyle yeniden yazmışlardı Sırplar. Sırp ordusuyla karşılaştırıldığında inanılmaz zavallılıkta bir görüntü sergiliyordu Hırvat güçleri. Mayıs ayında başlatılan bir operasyonla ağırlığını polislerin oluşturduğu derleme bir ordu yaratmaya çalışmıştı Tudjman. Sırpların tanklarına, zırhlı araçlarına ve ağır silahlarına karşılık Hırvatların bakkal kamyonetlerinden ve turist otobüslerinden bozma askeri araçları, gönüllü gençlerden oluşturulmuş tecrübesiz ordusu insana hem gülme hem de ağlama duyguları ilham ediyordu. Ve bu içler acısı ordu Sırpların ilerleyişini durdurmaktan çok uzaktı. Zaten Tudjman da Burhan'ın tahmin ettiği gibi savaşını savaş alanında değil masada kazanmaya karar vermişti. Ama Krajina'lı Sırplar ve JNA silahını ateşlemekten kaçınan Tudjman'ı istese de istemese de savaşa sokacaklardı sonunda. Yine aynen Burhan'ın tahmin ettiği gibi. Burhan'ın kinine gitmesi ertelene ertelene Ağustos'a sarkmıştı. Önceleri ödeme yapması gereken mühendisleri bulamamıştı Burhan. Adamlar yer yarılıp içine girmişlerdi sanki. Hepsi Sırp saldırganlığından paçalarını kurtarmak için başka yerlere göçmüşlerdi. Çalıştıkları iş yerlerinde kalmış hesapları neydi ki geride bıraktıklarının yanında? Ama artık Sırplara ait bölgede hiçbir başka yabancı istemeyen belediye, şirketin devir teslimi için kendisi sıkıştırmıştı Burhan'ı. Bu yabancı lafına takmıştı Burhan. 500 yıllık yabancılık güzel bir şarkı adı olabilirdi demişti telefonda konuştuğu Sırp'a. Boşnakları yabancı diye tanımlıyorsanız Yugoslav olmayanlara hangi sıfatı yakıştırırdınız? Onlara Marslı mı diyorsunuz? Biliyor musun İvan, bu benim kocam olacakları hep bildi demişti Nimete patronuna. Darılma ama o kadar akıllıysa kinin de işi ne diye lafa girmişti Sonya. Mecburdu, gitmeseydi hiç gidemeyecekti. Yolları kapadılar işte gördün diye savunmaya çalışmıştı kocasını Nimete. Kendi de Burhan'dan şikayet etmeye hak görürdü ama başka kimseye de söz söyletmezdi. Değil arkadaşlarına, annesine bile. Ama şimdi de dönemiyor işte. İvan, lütfen bu Kijebo işini takip etmek için beni yolla. Nimete adeta yalvarmıştı İvan'a. Bu sefer durum ciddi kızım. Bir erkeğin gitmesi daha doğru olur. İvan, bugüne kadar nereye yolladınsa gittim. Hiç mahsur görmedin beni Kosova'ya, oraya buraya gönderirken. O zaman işler başkaydı. Şimdi basbayağı bir savaş durumu var. Cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyorsun İvan? Saçmalama Nimete. Git başımdan. Öğlen haberlerini hazırlamışlardır. Onu kontrol et. Yalvarırım İvan. Bu bir aile meselesi değil. İvan, lütfen. Nimete, İvan'ın odasını kanadı kırık kuş gibi terk etmişti. Öğlen haberlerinin son halini gözden geçirmek için iki numaralı stüdyoya girerken kinine nasıl gidebileceğini evirip çeviriyordu kafasında. Kijevo, kininin hemen yanı başında etrafa Sırplar tarafından ele geçirilmiş kasabalarla çevrili bir Hırvat köyüydü. Plitviçe'deki silahlı çatışmadan biri bu köyde yaşayan Hırvatlar köylerini barikatlarla çevrilemiş ve köyü terk etmeyi reddetmişlerdi. Sırplar da ilan ettikleri Krajina Cumhuriyeti sınırları içinde bir çıban başı bulunmasını reddediyorlardı. Madem ki Kijevo'da Hırvatlar yaşıyordu, Kijevo haritadan silinmeliydi. İşte bu kadar. Nimeta elindeki haber bültenine göz attı. Hırvat polisine 48 saat içinde Kijevo'yu tamamen terk etmesi ultimatumu verilmişti. O gün yani 20 Ağustos'ta mühlet doluyordu. Kocası 3 gündür Kijevo'nun hemen yanındaki kinindeydi ve hiçbir haber alınamamıştı ondan. Haber bültenini tutan eli titriyordu. Gözlerine yaşlar dolduğu için doğru dürüst okuyamıyordu bile bülteni. "Ne var Allah aşkına?" diye sordu Sonya. "Burhan'dan haber alamıyorum," dedi Nimete. "Sizin eviniz yok muydu kininde?" Çoktan boşalttık o evi. Otelde kalacaktı Burhan. İşini tamamen kapatmak için son birkaç belge kalmıştı imzalaması gereken. Otelden aradın mı? Aramaz olur muyum? Her zamanki kaldığı otelde yoktu. Daha vahimi o da hiç aramadı. Oysa hep telefon ederdi varır varmaz. Çocukların benim sesimi duymak isterdi. Kim bilir hangi avcının torbasında vurulmuş yatıyordur dedi Met. Niye vursunlar suçsuz adamı? Gözyaşları aktı akacaktı Nimet Hanım. Ay, ne oldu senin şaka anlayışına kuzum? Bir Sırp yosmasını kastettim ben avcı derken, dedi Met. Burhan öyle şey yapmaz, dedi Nimet'e. Sen öyle bil, dedi Met çok alçak bir sesle. Erkek milletinin uçkurunun ne zaman çözüleceği hiç belli olmaz. Nimet'e duymadı Met'i. Dikkatini elindeki bültene vermişti. Bültende Yarbay Rasko Miladiç'ten söz eden satırlara takılmıştı Nimet'e. Kadınlara has bir ön seziyle bu adın bir gün kendi kaderlerini tayinde de önemli bir rol oynayacağını hissediyordu sanki. Ratko Miladiç doğma büyüme Bosnalı bir Sırptı. Kinine Priştina'dan sevk edilmişti. Yaşıtı pek çok asker gibi beyni yıkanmış bir komünistti. Komünizmin çöküşünden sonra kişisel ve ruhsal çöküşünü önlemek için kendini bir başka saplantıya adamıştı. Ülkesini bu kez de Hırvat faşizmi karşısında savunmaya. Ve ülkesi artık Yugoslavya değil, sadece Sırbistan'dı. Nimeta, Burhan'dan haber alamadığı o günlerin birinde akşam evde çocuklarına babalarıyla ilgili olumlu bir haber uydurmaya çalışırken bir telefon gelmişti evlerine. Kinindeki eski bir arkadaşları Nimeta'ya Burhan'ı merak etmemesini, şu anda oraları çok karışık olduğu için Burhan'ın iki gündür saklandığını, Bosna'ya normal yollardan dönemediğini, iyi olduğunu ve ilk fırsatta ailesini arayacağını haber vermişti. Ne olur onun nerede ve nasıl bulacağımı söyle Boris, diye yalvarmıştı Nimeta. Başını derde sokma Nimeta. Ben yine haberdar ederim seni. Burhan iyi ama bir süre saklanmak zorunda. Bu sıralar Kinin'de ve civarında sadece Sırplar barınabiliyor. Dolayısıyla o da bir süre saklanmak zorunda kaldı. Bir yolunu bulup Bosna'ya kapağı atmaya çalışıyor, demiş ve hemen kapamıştı telefonu. Ertesi gün yani 29 Ağustos'ta Kijevolu Hırvatlara evlerini boşaltmaları emrinin verilmesinden tam bir hafta sonra Kijeva yerle bir edilmişti. Operasyonun başında Ratko Miladiç vardı. Miladiç'in arkasında da Belgrad. Tuçman barışçıl tutumunu göz ardı etmek zorundaydı artık. Hırvat halkı bir barış lafı daha duyarsa alaşağı etmeye hazırdı cumhurbaşkanlarını. Kijevo'nun temizlediği, bu Sırpların yerle bir ettikleri köy, kasaba ve şehirler için kullandıkları tabirdi, gün Hırvatistan seferberlik bildirisi yayınlayarak kendi kurtuluş savaşını ilan etmek zorunda kaldı. Burhan, balkon ve pencereleri kum torbalarıyla kapatılmış, yolları dikenli tel örgüleriyle kesilmiş, köprüleri mayınlanmış, otoyolları sadece tek bir şeridin dışında trafiğe kapatılmış, telefon hatları kontrol altına alınmış bir ülkede mahsur kalmıştı. Karısının ona ulaşabilmek için tüm kapıları zorladığından, Hırvatistan'a gönderilmek için çabaladığından haberi yoktu. Boris de yollayabildiği son haberde ters istikamette olmasına rağmen Zagreb'e ulaşmaya çalıştığını bildirmişti. Ama artık bu ülkede bir kentten diğerine göçebilmek için sihirbaz olmak gerekiyordu. Hırvatistan halkı kendini bir paranoyaya kaptırmış sokaklara dökülmüştü. Henüz tek bir kurşun atılmamış olmasına karşın sokaklarda nereye gideceklerini bilemeden sağa sola koşuşturan yüz binlerce insan kaynaşıyordu. İlk çatışma Zagreb'in güneyindeki Karlovaş'ta çıktı ve Doğu Slovenya'daki Vukovar'a doğru genişledi. Bu çizgi Milosevic'in kendi sınırları içine almak istediği çizgiyi oluşturuyordu zaten. Şimdi artık JNA'da tüm Yugoslavların ordusu olmaktan resmen çıkmış, Hırvatistansız bir Yugoslavya'nın sınırlarını saptamak için savaşmaya başlamıştı. Yalnız bir sorunu vardı. Sırbistan sınırları içindeyken tamamen bir Sırp ordusu gibi hareket edebiliyordu ama Hırvatistan sınırları içindeki kışlalarda ordu mensupları Hırvatlar tarafından ablukaya alınmışlardı. Üstlerine doğrultulmuş silahların gölgesinde barakalarında mahsur kalmışlardı. Hırvatlar tüm JNA kışlalarının su, elektrik ve telefon bağlantılarını kesmişlerdi. JNA kışlaları teker teker düşüyordu. Kosbiş kışlasındaki komutanın intihar ettiğini, subayların da esir alındığını duyduklarında Sırplar batıya doğru yayılmalarının durdurulduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. İntikamları acı oldu. Ellerine geçirdikleri Hırvat kasabalarında akıl almaz bir vahşet uyguladılar. Karşılığında Hırvatlar da Hırvatistan'dan kalmayı tercih etmiş 20 adet Sırp profesörü ve yargıcı öldürdüler. Karşılıklı vahşetin, dehşetin ve terörün önlenemez yükselişi başlamıştı. Nimeta, Hırvatistan'a Varazdin'deki karargahın komutanı Vlado Trifunovic'in komutasındaki genç askerleri Hırvat kıyımından kurtarabilmek için silahlarıyla birlikte teslim olduğu gün geçebildi. Mavi gözlerini yine kapıştırdın. Kırpıştırdın, sonunda arzuna nail oldun demişti Met. Ben de gönderilmemek için elimden geleni yaptım ama boşuna. Bu dünyaya kadın olarak gelmek varken Allah bana niye bu lüzumsuz aleti taktı bilmiyorum. Eliyle önünü işaret etmişti. Cehennemin ortasına yollanmayı arzu sanıyorsan sen zaten aptalın tekisin Met. Öyleyse ne diye yırsınıp durdun hırvat cehennemine yollanmak için? Kocamı ancak ben çıkarabilirdim oradan. Uluslararası örgütler haberciler karşı çok hassas. Bir koruyucu meleksin öyle mi? Keşke bir koruyucu melek olabilseydim diye düşünmüştü Nimet'e. Beyaz teni, bal rengi saçları, iri mavi gözleriyle ortaçağ tablolarının melek tasvirlerini andırıyordu andırmasına ama ne Burhan'ı ne de ümitsizce sevmiş olduğu Stefan'ı savaşın dehşetinden koruyamıyordu işte. Elimden gelen ancak Burhan'ın yerini saptamak ve birlikte Bosna'ya dönüşlerini sağlamaktı. Tüm yayın örgütlerine, televizyon istasyonlarına haber yollamıştı. Burhan'la öyle konuşmuşlardı ya, yola çıkmadan önce bir aksilik olursa medya aracılığıyla haberleşmeye çalışacaklardı. Birkaç güne kadar ses gelirdi Burhan'dan. Stefansa yüreğinde yaşamaya devam ediyordu Nimet Hanım. Onu aramamıştı, nerede olduğunu bile bilmiyordu. Ama nasılsa bir gün bir yerde karşılaşacaklardı. Onu görecekti, belki bir iki laf edecekti. Ona dokunacaktı, elini sıkacaktı, yanağından öpecekti. Herhalde buluşmaları 5-10 dakikayı geçmeyecekti. Değişik nedenlerle birbirlerine mesafeli ve kırgın olacaklardı. Evlendin mi diye sorardı belki. Hayatında bir kadın var mı? Ona mutluluklar dilerdi. Sonra çok kez yapmış olduğu gibi arkasını döner yürürdü, sendelememeye çalışarak. Kulaklarında sesi, hayalinde yüzü, avucunda sıcaklığı kalırdı uzun, çok uzun bir zaman. Hırvatlar Trifunovic'in silahlarına el koyduktan sonra JNA askerlerinin üniformalarını çıkarttırmış ve sivil giysileriyle evlerine yollamışlardı. Sırplara iyice azmaları için bir koz daha verdiklerini bilmiyorlardı henüz. 19 Eylül sabahı otel odalarında uyumakta olan gazeteciler bomba gibi bir haberle uyandırıldılar. Sırplar 6 mile yaklaşan uzunlukta bir konvoyla Hırvatistan'a doğru yola çıkmışlardı. Konvoyda en az 100 tank, yığınla asker taşıyan kamyon ve ağır silahlar vardı. 2 ay önce Slovenya'ya doğru yola çıktıklarında olduğu gibi yine coşku içindeki halk tarafından uğurlanıyorlardı. Sokaklara dizilen, balkonlardan, pencerelerden sarkan Sırp kadınları konvoydaki askerlere sigara ve yiyecek uzatıyor, çiçekler serpiyordu. Ordu bu kez eli boş dönmemeliydi seferinden. Gazeteciler Savunma Bakanlığı'nın avlusunda toplanmışlardı. Herkes bir ağızdan konuşuyor, sürekli bir şeyler soruyor, itiş kakış basın sözcüsünü bekliyorlardı.